Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Çevik'in olmadığı yepyeni bir ikisi birden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özvar.
Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Yılmaz.
BSC stüdyolarındayız şu anda. Aslında Donum abinin stüdyolarında olsaydık yeşil perde belki yeşil perde olduğu
eski usulde olduğu gibi
yanımıza koyardık belki ama Mesut izin kullandığı için arkadaşlar bu hafta olamayacak. Önümüzdeki haftada zaten fuar için Tayvan'da olacağız ama biz Gökhan'la birlikte Mesut'u acaba nasıl yaparız? Çok daha keyifli olur mu olmaz mı diyerekten bu haftada buluştuk. Sesim ve görüntünün sorumsuz olduğu bir programla karşınızdayız. Gökhan nasıl yapalım? Önce
halay çekelim. Çok eğlenceli geçiyormuş gibi olsun.
Yapar mıyız yapamaz bilmiyorum da. İlk haberle ben başlayayım istersen.
Tamam, şimdi teknolojiyle başlayalım her zaman.
Gündem çok yoğundu ama biz özellikle herkesi ilgilendirebilecek ve aslında çok merak edilen, yurt dışında çok konuşulan, öne çıkan başlıkları almaya çalıştık. Ve bunların aslında geçmiş hafta özelini değerlendirecek olursak eğer en popüler konulardan bir tanesi DJI'nin yeni drone'uydu. Drone konusu çok popüler bir konu. Dünya çapında zaten olay olmuş bir konu. Hatta her ülke biliyorsun yavaş yavaş drone'larla ilgili bir takım yasal düzenlemeler yapmaya başladı. İşte 2015 sonundan 2016 başından beri Amerika'da drone'lar kayıt altına alınmak zorunda. Keza Türkiye için de benzer şeyler söz konusu. Yani başınıza buyruk, aslında drone uçuramıyorsunuz ya da gidişat oraya doğru gidiyor. Çünkü farklı ölçek ve boyutlarda farklı fiyat seviyelerine çeşitli drone'lar giriyor. Şimdi DJI'nin yeni drone Spark adını taşıyor. Aslında bir süredir konuşulan ve beklenen bir modeldi. En son biz DJI'de Mavic Pro isminde son derece kompakt, minik ve taşınabilir bir drone görmüştük. Yeni aklı drone daha da küçük. Neredeyse bir akıllı telefon boyutunda drone yapmışlar. Ve ben bu drone ilk tanıtıldığında hemen ilk özellik olarak ağırlığına baktım ne kadar diye. Çünkü özellikle Amerika'daki yasal düzenlemede kayıt altına alacak drone'ların 250 gram üstü olması. 250 gramdan 25 kiloya kadar olan drone'lardı. Acaba dedim burada 250 gramın altına kalmış olabilirler mi? Geçmişler 300 gram. Yani burada da o drone kayıt altına alınmak ve kayıt bedeli ödenmek zorunda. Anladığım kadarıyla 250 gram altına oyuncak gibi görüyorlar daha ziyade.
Evet, bir de bana şey geliyor ya, sanki çok kontrolü çıkacakmış, kontrolden çıkacakmış gibi. Çok oturaklı olması için biraz daha büyük.
Spark, ben de aynı düşünceydim benzer seviyede ama işte iPhone da çok güzel bir inceleme yapmış. Onu izledim. Bir kez daha bazı başka incelemeler daha vardı. Hiç öyle düşündüğümüz gibi de değil esasında. Küçük drone'lar şöyle aslında önemli. Yine bir YouTuber var, John Olson diye severek takip ettiğim bir günlük vlog kanalı var. Hı hı. O da yine DJI'nin sürekli etkinliklerine davet ettiği ve yeni çıkan ürünleri verdiği YouTuber'lardan bir tanesi. O mesela şey diyor, diyor ki küçük drone'lar şu açıdan da biraz önemli ya da avantajları var. Mesela büyük drone'larda, ki büyük drone'ların genelde kumanda ve kontrol üniteleri de büyük oluyor. Orantılı, gövdeli orantılı bir şekilde. İnsanları tedirgin edebiliyor. Acaba bunlar gözlem mi yapıyorlar? Hem sivilleri tedirgin edebiliyor hem de güvenlik birimlerini tedirgin edebiliyor. Yukarıda devasa bir drone var.
Çok ses çıkartıyor ve daha görünür.
Yani görüntüsü büyük, ses çıkartıyor. Hani acaba bizi gizli gizli çekiyor mu, kayıt altına alıyor mu gibi bir takım endişeleri beraberinde getirebiliyor. Yani belli bir grup açısından negatif etkileri olan bir drone. Daha küçük boyutlu drone'larsa oyuncak gibi etki yarattığı için sanki o bir amaçla kullanıyormuş havasını biraz daha fazla taşıyor ki Spark da aslında biraz o amaca hizmet eden drone'lardan bir tanesi. Kendisinde aslında bazı özellikleri var. Örneğin elinden kaldırıp elini indirebiliyorsun. Bu gerçekten çok kolay kullanımı ve kullanıcı dostu kullanımı destekleyen unsurlardan bir tanesi. Bir başka önemli özelliği var mesela, yine el hareketleriyle kontrol ettirebiliyorsun. Bu da yine önemli. Senin el hareketlerini takip edebiliyor ki seni zaten tanımlayabiliyor. Ve bakıldığı zaman tabii ki büyük dronlarla kıyasladığımız zaman, örneğin Mavic Pro gibi dronlarla kıyasladığımız zaman tabii ki bazı handikapları var. Nedir bunlar? 4K video çekemiyor örneğin. Full HD video çekebiliyorsun. İşte canlı görüntü aktarımında bazı başka kabiliyet kayıpları var. İşte 16 dakika havada kalabiliyor ama bu arada şunu da söyleyelim. Herkes 16 dakika demiş ama 16 dakika da iyi hava koşulları için geçerli olan bir durum. Yani rüzgar arttıkça dronların havada kalma süresi kısalır çünkü mukavemet göstermesi gerekir. Rüzgara karşı
kendini sabitlemek için.
Aynen. Böyle bir durum söz konusu. İşte çift mekanik stabilizasyon yapabilen bir kamerası var aynı zamanda. Yani çift eksenle hareket ettirebiliyor. Ben biraz dediğim gibi başta iPhone'da olmak üzere YouTube'daki bazı videoları izledim. Genel olarak başarılı çalışan bir alet. Görüntüsü, yani kameranın verdiği görüntü pek çok kişinin pratik hayattaki bireysel çalışmasını fazlasıyla giderebilecek seviyede iyi bir görüntü sunumunu söyleyebilirim. Ha, dediğim gibi 16 dakika havada kalma süresi var. İşte mesafesi belli ölçülerde daha büyük drone'lara karşı sınırlı. Örneğin nedir bunlar? Hani birkaç örnek verelim. İşte 100 metre mesafe ve 50 metre yükseklikte kullanabildiğim drone yapmışlar ama $500'da fiyatı var. Hani profesyonel değil ama hobi amaçlı bir drone almak isteyen ve en son teknolojilere sahip olmak isteyenler açısından DJI'nin ürün gamındaki şu anda aslında en erişilebilir drone'lardan bir tanesi olmuş Spark.
Yani Parrot'lar vardı bir ara, onlar popüler olmuştu. Onlar da Türkiye'ye hani 3000 TL'ye falan geliyordu. Bu da yine benzer fiyatta olurmuş gibi geldi. 2000-2500 en az.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Onların dronlarına bakıldığı zaman DJI'nin dronları akıllı drone sınıfına giriyor. Çünkü ya DJI hani bu işin Apple'ı gibi oldu biraz. Bakıldığında çok fazla yatırım yaptılar ve yıllardır çalışıyorlar. Kendi yaptıkları yazılımlar var. Örneğin bu drone bir engel gördüğü zaman bunu tanımlayıp o engeli durabiliyor. Engelleri bu şekilde ekarte edebiliyor. Dolayısıyla o merak. Ben her sene CES fuarına katılıyoruz. Orada da görüyorum. Bir şeyler gösteriyorlar ama genel yani DJI'le kıyaslandığı zaman pek ete dişe dokunur şeyler olduğunu söyleyemem. GoPro bir drone yaptı biliyorsun. Hı hı. Rekabetçi olur mu olmaz mı? Daha onu tartışana kadar zaten pil sorunu yaşadı. Sattıkları bütün ürünleri toplamak zorunda falan kaldılar ama DJI gerçekten bu açıdan
hevesleniyorsun da yani 40 yılda bir kere gideceksin kendini sonra dağda bayırda çekeceksin
ya
falan filan.
Ya biz hep onları Mesut'la konuşuyoruz.
Sonra vazgeçtim ben de o yüzden.
Ya, bu aksiyon kamerasında da benzer bir durum var. Dronelarda da var. Videoları izliyorsun. Tanıtım videolarını ya da YouTube'daki popüler kanalların yaptığı videoları. Mükemmel görüntüler. Dağa tırmanırken drone onu takip ediyor. İşte zıplarken aksiyon kamerası var. Evine bir alıyorsun abi. Hobisi olmayan bir adamsan. Dört duvar arasında sen drone'a bakıyorsun. Drone sana bakıyor. Bu da pek sağlıklı olmuyor açıkçası. Ya yaptığın yatırım kimi zaman çok karşılığını veremeyebiliyor.
Yani şimdi bir tane yönetmene kamerayı verdiğin zaman film çekiyor. Sana verdiğin zaman oturup Instagram videoları çekiyorsun. Yani çok amacına uygun ya kullanacaksan şimdi, tabii ki çok güzel alet.
Hani nispeten yeni drone'ların kullanımı kolay. İşte sahibini takip edebiliyor. Bir takım ekstra böyle akıllı fonksiyonları var ama günün sonunda çok sıradan bir hayat yaşıyorsan hani çok sürprizleri olmayan bir hayatın varsa açıkçası o noktada drone o izlediğin görüntülerden, kurduğun hayalden geri kalan bir araç olabilir senin için. Açıkçası.
Bir de şehir içinde zaten kullanım sıkıntıları falan da seni bayağı bir engelliyor. Hani köye möye gideceksin ki orada anca o zaman doğayı falan çekersin en fazla.
Zaten aslında en güzel görüntüleri de memlekette köyde yaşarsın. Yani hani...
Yo İstanbul'un üzerinde gezmek falan da güzel olur şimdi.
Ya şimdi dediğin engellerden dolayı söylüyorum. Şimdi memleketine gittiğin zaman da yayla, bağ, bahçe, yeşillik orada da çok güzel insanları yakalayabilirsin diye düşünüyorum. Çünkü o tür doğal atmosferlerde bir de kameranın görüntü kalitesinin iyi ya da kötü olduğunu bir şekilde kamufle edebiliyorsun. Daha fazla nesnenin, daha fazla büyük objenin girdiği durumlarda işte aldığın drone'un kamerası eğer kötü ise senin açından açıkçası bir takım moral bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Bu arada drone pazarı da çok hızlıyor. Biraz ondan da bahsetmekte fayda var. Hani startup şirket konsepti olarak drone tarafı da belki tabii DJI gibi güçlü oyuncular var ama vaatler görünebilir. Çünkü şöyle bir rakam ben buldum. Mesela Amerika pazarı için bu rakam. 2013'te drone pazarı 45 milyon dolarmış. 2017 için öngörülen miktar ki sadece Amerika pazarından bahsediyorum yaklaşık 1.3 milyar dolar. Ve pazarın en büyük konusu da işte uzak doğu merkezi DJI. Adamlar gerçekten şeyler vermiş.
Hızla büyümüş.
Bir başka, madem startuplardan bahsettik, bir başka önemli haberimiz de akıllı otomobillerle ilgili. İşte sene başından bu yana en çok konuştuğumuz markalardan birisi Faraday Future diye bir firma.
Gördüm. Evet.
Zaten çok sık gündeme geldi. Sen de görmüş ve duymuşsun yaptıkları araçla ilgili. CES fuarında şov yaptılar işte. Dünyanın en hızlı elektrikli otomobilini yaptık dediler. Ferrari ile kıyasladılar, Tesla ile kıyasladılar. 1050 beygir araba yaptık dediler. İşte böyle şarj olacak, şöyle özellikleri var vesaire. Tanıttıkları videoları böyle gizli gizli yani detaylarına çok yakından baktığınız zaman ışığın olmadığı ortamlarda aracın içerisine birisinin girdiği falan görülüyor falan böyle tuhaf bir takım şeyler var. Canlı yayın hataları demeyelim de bir takım şeyleri gizlemeye çalışmışlar vesaire ama araç çok ilgi gördü. İşte ön sipariş tarafında bayağı bir talep gördü vesaire konuşuldu. Fakat kademeli olarak Tesla'dan aldıkları pek çok mühendisin şirketten ayrıldığı, şirketin krize girdiği vesaire konuşuldu ki burada da en büyük yatırımcı Çinli bir Leico firması var. Telefonları vesaire de var. Amerika pazarında Amerikan Vestel'i olan Vizio firmasını falan satın almışlardı. Onun sahibinin belli yatırımları vardı. Fakat o adam yatırımları çekince,
kaldılar.
Kendisi finansal krize girince ortada kaldılar. İşte Nevada'ya Tesla gibi fabrika kuracağız vesaire falan dediler. Bütün projeler iptal. Şu anda ekstra yatırımcı arıyorlar. Proje hayata geçebilsin diye 1 milyar dolarlık işte yeni bir sermaye yatırımı için arayışa girmişler.
Patladılar yani.
Patladılar yani aynen. Bu kadar uzun cümlelerden sonra aslında en basit anlatım mı?
Ya şey gibi. Yani
şöyle şu anda proje çok hani sağlıklı bir ilerleme içerisinde değil. Belki çok büyük bir yatırımcı girip projeye sahip çıkarsa en azından bitmiş bir araba tasarımı var ortada. Ben CES fuarında konuştuğumda her şeyimiz hazır. İşte fabrika yatırımı, pil üretimi ve ardından aracın üretimine geçeceğiz diyorlardı. Orada
bana bunların zaten hep böyle bir eksiklikleri olduğu hissettiriyorlardı. Yani bu biraz daha şey gibiydi sanki. Adamlar Kickstarter kampanyası yapıyorlarmış gibiydiler. Hani hep vaatler ama arkasını dolduramadıkları bazı sıkıntıları var olduğunu hissettiriyor böyle şeyleri falan. Ya tabii ki de bu sektörde yeni bir oyuncunun olması herkesin işine yarayacaktır. Hem teknolojinin gelişmesi açısından hem de rekabetle beraber fiyatların aşağı düşmesi açısından iyi olacaktır. Ama yani şimdi Tesla bir yana Yani onlar çok daha farklı seviyedeler. Bayağı bir gelişmeleri
yani
gerekiyor.
Şimdi ben aracı yakından da gördüm. Çok hakikaten güzel görünen bir araç. Amerika'da bazı büyük yayınların editörlerine test ettirdiler mesela. Test ettirdiler ki kullandırmadılar ama yanında birisi kullanırken içerisinde oturup aracın nasıl ivmelendiğini vesaire gösterdiler. Şu bu derken böyle bir serüven ortaya çıktı. CES fuarında yine Faraday Future'da benzer şekilde Lucid Motors diye bir Los Angeles merkezli startup otomobil şirketi de konseptini tanıtmıştım. O şirketin de yatırımcılarından birisi yine bu Leyko'nun sahibi. Ama o şirket mesela şu an aracını bitirdi. San Francisco'da kullandı, videosunu vesaire çekti. Onlar topladıkları ön siparişleri istinaden 2018 gibi aracın üretimine başlayıp teslimatları falan yapacaklarını söylüyorlar. Bilmiyorum nasıl olacak ama böyle bir durum söz konusu. Tesla demişken yine geçen hafta bizim sitede bir haber vardı. Tesla otomobil dünyasının Apple gibi midir diye bir analiz yazısı vardı. Tesla ile ilgili şöyle tespitler var. Pek çok ilkleri yapan firma. Mesela düşünsene biz, sen daha önce şey görmüş müydün? Ben görmediğim için sana soruyorum. Bir AVM'nin içerisinde bir otomobil satan galeri görmüş müydün hiç? Bir alışveriş merkezinde.
Görmüştüm galiba.
Nerede gördün?
Akasya'da var.
Hangisi?
BMW var.
İçerisinde mi direkt? Şimdi mesela bak, benim daha önce tesadüf görmediğim bir şeydi bu. Ama Amerika'ya gidildiği zaman pek çok AVM'de direkt AVM'nin içerisinde Apple Store'un karşısında bir Tesla mağazası var. Direkt Apple Store'un karşısında. Ve konsept şu. Sana bir tane araç var içerisinde, mağazanın içerisinde. Bu aracı sana gösteriyorlar. İşte bu aracımız şu versiyondur. Almak istersen şu opsiyonları vesaire koyabilirsin. Adam sana oraya paketi yapıyor. Alım yapacaksın.
Burada mı yersin paket mi?
Yok, alım yaparsın.
Burada mı sürersin?
Sonrasında teslimat süreci başlıyor vesaire. Ki şunu araştırmışlar. Metrekare başına düşen en fazla tüketici harcaması hangi AVM'de ise oraya Tesla mağazası açalım konseptiyle ilerlemişler ki bakmışlar aynı zaten motivasyon Apple'da da var. Apple'ın olduğu en büyük, en popüler metrekare başına ziyaretçilerin en fazla harcadığı, para harcadığı AVM'lerden Amerika'da Apple Store'un ya karşısında ya da aynı katta yakınında bir Tesla mağazası da var.
Ben de o taktiği kullanıyorum ya. Mesela yurt dışındayken veya bilmediğim bir şehre gittiğimde Starbucks varsa burası merkezi bir yerdir diyorsun mesela. Hı-hı. Veya işte şehir merkezinde mutlaka hani bir Starbucks bir şehirde varsa kesinlikle şehir merkezindedir. Hani en kötü ihtimal bir tane bile olsa kesin şehir merkezindedir diyorsun. Veya McDonald's veya Burger, bunların hep yerleri falan belli yerler. Apple'da benzer taktikle hemen karşısını açmak.
İşte zaten benzer konsept işte Tesla, Apple, premium ürün yapalım, pahalıya satalım konuları var.
İstersen oyun haberlerine geçelim hemen. Daha bu haber yeni yeni çıktı arkadaşlar. Sıcak sıcak bu video ile birlikte açılışımızı yapalım. Far Cry 5 bugün içerisinde, yani ikisi birin yayınlandığı gün içinde ilk videosuyla karşımıza çıktı. Daha önce teaser videoları çıkmıştı birkaç tane. Montana kısmında eyaletinde olacağımızı görmüştük. Hep böyle ters giden bazı olayların olduğunu, işte insanların zulüm gördüğünü, çok rahat bir şekilde cinayet işlendiğini falan görüyorduk ki önceki Far Cry'lara da baktığımızda Far Cry 3, Far Cry 4, özellikle Far Cry 3 ile birlikte tutan hani akılda kalıcı düşman karakter konsepti 4'te çok fazla tutmamıştı. Bunda tekrar geri getirileceğini düşünüyoruz. Bu yeni çıkan videoda da Far Cry'da işte Montana'da Umut Kasabası'na gidiyoruz arkadaşlar. Ve burada özgür ve cesur insanların şehri fakat aynı zamanda işte Cennet Kapısı isminde bir kıyamet tarikatının kontrolü altında olduğunu görüyoruz. Liderleri de Joseph Seed. Tahminimce yeni düşman karakterimiz de Joseph Seed olacak. Ve onun kardeşleriyle beraber müjdecilere karşı sesimizi yükseltmeye, halkı peşimize arkamıza toplamaya ve savaşmaya çalışacağız. Şimdi Far Cry önceki oyunlardan bayağı bir değişiklik içeriyor. Bunlara bakacak olursak, şimdi öncelikle Far Cry 3'te beğendiğimiz bir özellik olan map maker olayı, yani kendi haritamızı tasarlama olayı burada tekrar geri dönüyor. Aynı zamanda bazı bölümlerde bizlere eşlik edecek bir köpeğin olduğu söylenmiş. Bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi. Tüm oyunu co-op olarak, senaryosunu co-op olarak oynayabiliyorsun. Bir şey, 2 ya da 4 kişiye kadar destek veriyordur muhtemelen. Ve onun dışında Far Cry Primal'daki gibi vahşi hayvanları evcilleştirebiliyoruz. Yeni bir balık tutma mekaniği eklenmiş oyun içerisinde ve en çok sevindiren özelliklerden bir tanesi. Hatta bunu özellik olarak artık bahsetmemiz çok komik kaçıyor açıkçası ama Ubisoft oyunlarında hani kuleler vardır arkadaşlar. Far Cry'larda vardır, işte Assassin's Creed'lerde vardır veya başka oyunda başka bir şey yaparsın kulenin benzeri. Etrafı açmak ve o bölgedeki görevleri ortaya çıkarmak için ama bu kuleye tırmanma kısmı artık angarya işi olmaya başlar. 3 taneden 5 taneden sonra. O yüzden pek çok oyuncu da sevmez. Kulelerin de kalktığını söyleyebiliriz aynı zamanda. Yeni bir sistem olacaktır muhtemelen. Assassin's Creed'deki gibi yine dediğim gibi şey sistemi var. Etraftan gördüğünüz ve sizinle beraber savaşması için ikna edeceğiniz karakterler olacak gibi çeşitli özellikler eklenmiş. Aynı zamanda hem kadın hem de erkek karakterle oynayabileceksiniz. Tabii hem dediğim ikisinden birini seçerek oynayacaksınız. Ve kendi karakterinizi yaratacaksınız. Yani bayağı bir eski oyunların bir kısmını birleştirmişler. Ve yeni özellikler eklemişler. Ve bazı oyunlardan da işte yeni bazı şeyler eklemişler, birleştirmişler. Böyle ortaya karışık bir şey çıkmış. Görselliği hakkında sen ne düşünüyorsun?
Ben şimdi bir taraftan videoyu izliyorum. Yani grafik olarak tabii oyun çıktığı zaman aslında asıl değerlendirmeyi yapmak lazım. Ama şu fragmandan anladığım kadarıyla benim. Önceki Far Cry'e göre tabii çok ciddi bir gelişim var. Ama çıktığı zaman piyasadaki grafik kalitesi en yüksek oyun olur mu? Pek zannetmiyorum.
Yani görsellik olarak hani Ubisoft standardını tutturmuş, biraz daha üstüne çıkabilir belki. Ubisoft standardı dediğimizde nedir? İşte Assassin's Creed oyunlarından birkaç tık daha yukarıda, bir iki tık daha yukarıda. Artık son çıkan oyunlarına baktığımızda özellikle Wildlands ile bayağı bir seviyeyi yükseltmişlerdi ki zaten. Hani Wildlands'te ben incelemede de bahsetmiştim. Olmuş yani, grafikler çok şıktı. Oynanabilir dökülüyordu biraz ama özellikle çevrede işte o aynı benzer bitki örtüsüne sahip bir çevrede geçiyor bu da. Ki zaten hani bana bayağı bir Wildlands'i andırdı açıkçası.
Yani işte. Ben direkt aklıma şey geldi hani kıyaslama anlamına. Mesela Witcher 3'e kıyasladığımız zaman ne sence? En azından bunun bize verdiği done olarak nasıl buldun?
Tabii biraz daha şey olması lazım. Şimdi
çok ciddi dönem farkı var zaten.
Oynanış videosunu falan görmek lazım. Bu bir hani sonuçta oynanış videolarını kesmişler ama bunların üzerinde biraz iyileştirme yapıyorlar arada bir. Witcher'da çıkalı bayağı bir zaman geçti diye düşünürsek. Hani çıktığı dönemde mesela bu ne zaman çıkacak? 28 ya da 27 Şubat bakayım hemen kesin olarak.
Bir sene sonra aşağı yukarı.
27 Şubat 2018'de çıkacak. Ondan da işte birkaç ay sonra ne kadar bir sene sonra Red Dead Redemption 2 gelecek mesela. Asla o seviyeye ulaşamayacak. Ama Witcher'dan biraz daha iyi olabilir veya kafa kafaya gidiyor olabilirler.
Witcher görsellik açısından. Witcher olarak yaşlanmayan oyunlardan yani değil mi?
Evet, Witcher işte kesinlikle çok iyi görünen. Aynen. Ama dönemine göre çok yüksek seviye olacak. Bu biraz daha standartta oynayacak
bir. Bizim için hala mesela ekran kartı incelemelerinde benchmark olarak, test olarak kullanabildiğimiz oyunlardan bir tanesi. Gerçekten kolay kolay da yaşlanmaz oyun.
Kesinlikle. Ve teaser videoları da bu videolarda çıktı. Biz biraz daha şeyi bekliyoruz. Biraz daha saf oynanış videoları. Hani arayüzlerinin olduğu, editlenmemiş videoları bekliyoruz. Ondan sonra biraz daha yorum yapabiliriz daha net bir şekilde. Ama oynanışa bilmiyorum ya. Far Cry 4 bence hayal kırıklığıydı. Daha doğrusu Far Cry 3'ün aynı şekilde devam ettiren bir oyundu. Yani yenilik eklememiş bir oyundu. Bunda biraz daha yenilik eklemeye çalışmışlar ki arada çıkan Far Cry Primal da yine benzer oynanışı sürdürüp ama konseptini değiştiren bir oyundu. Bu da inşallah öyle olmaz. Çok daha fazla şey eklerler ve hani oynanışı biraz daha keyifli olur. Çünkü Ubisoft'un açık dünya oyunlarında açıkçası ben çok sıkılıyorum ve hani birbirinin aynısını yaptığın hareketler şeyine dönüşmeye başlıyor oynanışın. Ve
ya o serinin çok ciddi bir şeye ihtiyacı var ya. Bir yeniliğe ihtiyacı var yani.
Hani üs al diyor adam sana. Aynen, tüm yani üsler aynı şekilde. Yani gidip de orada zaten yapay zekası çok etkileyici olmuyor genellikle. Ve benzer şekilde dalarak
yani bilmiyorum hani çalışıyorsun. Son oyunlar o Far Cry markasını taşıyamadı. Özel evet. Bir durum var. Yani dolayısıyla burada Far Cry 5'ten beklenti de büyük.
Kesinlikle.
Umarız o beklenti konusunda hayal kırıklığı yaşamayız.
Muhtemelen E3'te daha fazla oynanış videosunu göreceğiz.
Çok özel bir dönem olacak. Çok yoğun farklı oyunları da göreceğiz.
Ki zaten burada şöyle de bir olay var. Çıkış platformları şunlar. PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, PC ve Project Scorpio olarak çıkacak. Bakalım önceki...
Project Scorpio için ne seviyede acaba sunacaklar?
İşte benzer mi olacak? Sonra işte Xbox One'la Scorpio arasında ne kadar fark olacak? PC'de PC'ler aralarında ne kadar fark olacak? Bunların hepsini göreceğiz. İlginç bir döneme geç gerçekten de. Buradan bir başka önemli haberlerden biri de arkadaşlar. Red Dead Redemption 2 tekrar ertelendi. Bununla ilgili şöyle bir açıklama yaptı Rockstar ekibi. Hayranlarımıza mümkün olan en iyi deneyimi sunabilmek için biraz daha zaman gerekiyor. Klasik.
Klasik. Açıklamasıdır o, tamam mı? Demiyor ki sorun var. Çocuklar vakti ihtiyacımız var ama
yok,
size daha fazla
dizi. Sorun yokmuş.
Hayır, bunu söylemiyorum. Genelde öyle oluyor.
Take Two'dan ayrıca zaten böyle bir açıklama geldi. Hani belirli sorunlarla karşılaşmadık. Yeni nesil konsollar için ilk kez baştan aşağı bir yeni bir oyunu inşa ediyoruz. Bu yüzden de mükemmellik sunmak ve tüketicileri memnun etmek için kendimize yönelttiğimiz baskı olağanüstü demiş. O yüzden de daha fazla zamana ihtiyacımız
var. O açıklama var. O açıklamayı paylaşması 20 tane PR zonu okumuştur. Tamam, nasıl mesaj verebiliriz diye. Muhtemelen ondan sonra çıkmıştır ortaya. Ya şunu diyebilir baba, biz aklımıza yeni fikirler geldi, onları da ekleyeceğiz diyebilir. Ya şunu hani müşteri memnuniyeti, oyuncuların beklentisinin çok fazla farkındayız. Daha fazla için daha çok çalışıyoruz vesaire. Zaten beklenti çok yüksek. Zaten iyi sıkı çalışman lazım oyun için.
Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu oyun 2017 yılının sonbaharında çıkacaktı. Yani tam çıkış takviminde yoğun olan kısımda. Biz de hani 2017'nin en iyi oyunu olacak diye ben en azından kişisel olarak öyle bakıyorum. Ki Rockstar yaptığı zaman da birazdan satış rakamlarına da geçeceğiz hemen hızlıca. Ama şimdi 2018 yılının ilk bahar dönemine ertelendi. Yani hemen hemen Far Cry 5 de benzer dönemlerde
yoğun bir dönem o dönem ya.
Çıkacak. Şimdi Far Cry 5 bir yana, Far Cry haritasını işte görsellerini ve oynanabilirliğini al ve Red Dead Redemption kısacık verdikleri 1 dakikalık videoda bile daha fazla yenilik olduğunu görebildiğim bir tanıtım videosu sunmuşlardı. Bilmiyorum yani onun satışları daha yakın olurlarsa birbirine Far Cry büyük bir hezimete uğrayabilir. Şimdi satışlar demişken de aynı zamanda Take-Two tarafından, ki bunların altında pek çok firma var biliyorsunuz, 2K işte, Rockstar olsun, satış rakamları güncellendi. Daha önce biz bunu ikisi birde tekrar konuşmuştuk ama etkileyici sayılar olduğu için ben tekrar paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu güncellenmiş hallerini.
Şöyle bir konuyu kaparımıza al.
Eylül 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360'a, Kasım 2014'te PS4, Xbox One'a ve Nisan 2015'te de PC'ye çıkışı yapmış olan GTA'dan bahsedecek olursak, GTA 5 toplamda 80 milyon adet satmış arkadaşlar. 80 milyon gerçekten inanılmaz bir sayı.
Çılgın.
Bazı oyun konsolları buraya kadar ulaşamıyor hatta. Tüm hayatları boyunca.
Ki hala da satıyor yani sonucunda.
Tabii tabii. Bayağı bir indirim yapıyorlar, kampanya yapıyorlar ve hala da güncelleniyor ve hala da keyifle oynanıyor.
Ya ben işte aldığım vakitte Müslüm çok büyük ısrarı vardı. İşte al işte bir şeyler yapacağız vesaire tarzında aldım. 2 gün sonra zaman şey ucuzladı.
Tabii bunda bu sayıya ulaşmalarının nedenlerinden biri de aynı oyunu bazılarını 3 kere satmış olmaları yatıyor. Evet. Benzer bir taktiği Red Dead Redemption 2'de de uygulayabilirler. Diğer taraftan Hangar 13 tarafından geliştirilmiş olan Mafia 3 var. Mafia 3 zaten patlayacak demiştik ama oyun puanlarıyla zaten bunu belli etti. Ve satış sayısı yine de marketingle falan götürmüşler. 5 milyon adet satmış.
İyi satmış. Fena değil aslında yani.
Evet. O dönem için. Ve 2K Sports'tan NBA 2K 17 mi diyelim artık. Neredeyse 8 milyon adet satmış. Diğer taraftan da bu arada en çok satan spor oyunu olmayı da başarmış arkadaşlar. Civilization 6 var bir de. Yine o da yakın dönemde çıkmıştı. Neredeyse 2 milyon adet satmış. Sadece PC'de çıkan ve sadece niş bir kitleye hitap eden, strateji sevenlere hitap eden bir oyun olmasına rağmen.
Onun kendisine az bir kitlesi var zaten ya. Tabii
tabii. Ama iyi, güzel satış elde etmişler. Tabii bunun da oyunun iyi olup olmaması büyük etken.
Şeyde bilmiyoruz. Yani beklentileri ne kadardı acaba? Şimdi o biraz beklentiye de çok orantılı. Bizim açımızdan rakamlar yüksek görünüyor ama şimdi Civilization 6 ile ilgili koydukta projeksiyonda mesela hedef belki 5 milyondu. Bilemiyorum hani. Onu istinaden.
Beklentiyi geçmiştir ben sana söyleyeyim. En azından 1 milyon falandır. Onu 2'ye katlamış diyebiliriz bence.
Çünkü o biraz şey. Beklentiyi geçtiyse Civilization 7'de belki daha güzel şeyler görebilirsin, tamam mı? Ama beklentinin altında kaldıysa.
Şimdi bunların DLC takvimi falan da var. Ona göre de bakıyorlardır muhtemelen. Bir de işte belli bir dönemde ucuzlatıyorlar vesaire. Bir sürü şey oluyor. Toplamda da 40 milyon adet satmış zaten Civilization serisi bugüne kadar. Bir diğer bu cepheden gelen son haberi de arkadaşlar. Kısa bir haber daha geçeceğim. 2K 2019 mali yılı içerisinde büyük bir yapım daha çıkartacakmış. Bu bildiğimiz herhangi bir serinin devamı olmayacak. Tamamen yeni bir yapım olacak. Onun da müjdesini vermişler ama ne olduğunu henüz bilmiyoruz.
Hiç ucu yok mu?
Yok henüz yani hiçbir yani hangisi, spor oyunu olabilir. Hani o şekilde bir ipucumuz var ama bakalım birlikte göreceğiz muhtemelen.
Nasıl bir spor oyunu?
E3'te yani? Gamescom'da falan duyurabilirler.
FIFA'ya rakip gelir mi?
Bakalım inşallah gelir. Gelirse güzel olur. Niye olmasın? PES çünkü görevini pek fazla yerine getiremiyor gibi son oyunlarda.
Bir tembellik var. Dikkatle gel. Sana bir şey soracağım. Şimdi hani yaşça büyüklerimize sorulduğu zaman mesela hani en iyi yatırım aracı olarak mesela benim annem babama desem baba bu kadar param var. Sen yatırım olarak ne yapayım? Muhtemelen ev al derler. Tamam hani.
Ya onların tercihi mi?
Tabii. Evet, tabii. Öyle olur. Senin mesela tercihin ne olur? Şu an yani yatırım yapmak isteyen neye yatırım yaparsın?
Cryptocurrency.
Zaten
param olsa basarım.
Haberi, tamam mı? Döviz kur nereye gidiyor diye konuşacak değiliz. Gerçi kurun zaman zaman nereye gittiğini ve tüketici elektronik etkisini konuşuyoruz ama yatırım aracılar kullanmak istedik zaten ondan bahsederek.
Bu haberi es geçelim de herkes yatırım yapmasın ya.
Abi herkes kazansın ya. Tabii herkesin ilgi gösterdiği bir alandaki tabii kazanım o kadar yüksek olmayacak. Drop sonunda paydaşlar arasında.
Yok Türkiye'den etkilemez bence ya çok fazla.
Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki biz Bitcoin'i en son nerede duyduk? İşte bana Cry saldırısını atağında işte verisini kurtarmak isteyenler video olarak Bitcoin'in kullanılmasıyla gündeme gelmiştim. Bitcoin'de son dönemde inanılmaz bir değerlenme var.
2200'e falan vurdu herhalde.
İşte dolara bakıyor yüksek var böyle şeyler vardı. Televizyonda çın çın çın diye çıkıyordu. Altın hepsini geçmiş durumda. Ya. En son işte 2000 doların üzerine çıkmış durumda ki geçtiğimiz senenin aynı dönemiyle kıyasladığımız zaman baksana şurada bir hesap makinesine hesap vermişim hesap makinesini açayım. Yani %400 lira varan bir kazanım var. Çünkü 400-450 dolarlar civarından bu zamana kadar gelmiş. Bugün Çin vizesi başvuru merkezindeydim vizemi almak için. Bir gazeteci arkadaşla karşılaştık orada. Ulan tabii ister istemez geldi Bitcoin'e. Abi dedim nasıl falan. Ya dedi ben baktım dedi bir 150 dolar yatırım yapmışım. Dedim ne kadar oldu en son? 1500 dolara geldim. Böyle bir kazanım var. Bozduracağım mı abi? Yok kalsın dedi şimdi. O çünkü değerleneceğini düşünüyorum ki finansal teknolojileri yakından takip eden birisi. Şunu söylüyor. Vaktin hiç önemi yok. Mutlaka belli miktarda Bitcoin yatırımı yapın. Benim projeksiyonum, benim tahminime göre diyor 30 bin 40 bin dolara kadar çıkacak diyor mesela Bitcoin için.
Şimdi Bitcoin gerçekten güzel bir hacme sahip,
bayağı
tamam mı? Bayağı bir var. Yok Bitcoin'i almadım ben henüz. Hı-hı. Ama Bitcoin değil de ben ondan sonra gelen ikinci ve üçüncü hacimli, en yüksek hacimli para şeylerle, birimleriyle ilgileniyorum. İşte biri Ethereum var, bir de Ripple var. Hı-hı. Bunların da hacimleri çok fazla. 11 milyar dolar falan oldu galiba bir tanesi.
Bitcoin,
almadım.
Bitcoin şu an 20 küsur milyar dolar civarında.
Yok yok Bitcoin çok fazladır ya. Sonuç, 80 yani, milyarı falan geçmiştir Bitcoin.
Şuradan bir dakika bakayım. İşte piyasa değerlenmesi anlamında şu an mesela benim için önünde Mart 2017 rakamı duruyor. 20 milyar dolar civarında. Mesela Ethereum için de 1.7 milyar dolar yazmışlar. Tabi buradaki grafik, buradaki data CoinMarketCap isimli bir kaynak üzerinden bu grafik yapılmış. Hatta Dash, Ripple, mesela Ethereum'dan sonra Ripple'dan önce Dash var. Daha değerli olan. Sen bilmiyorum Dash'i hiç araştırdın ama Monero var, Litecoin var, Ethereum Classic var mesela.
Ethereum özel mesela bir...
Bitcoin'den sonra en vakir o.
Bir eleman almıştı Ethereum'u. Ne zaman aldı? Aralık'ta falan 100 dolar yatırmış. Şimdi bu olayda da şöyle bir konsept var. Hani dolarmış, euroymuş gibi sürekli takip etmeyeceksiniz bunları. Çünkü ne zaman bir atılma olacağı hiç belli olmuyor. Aynen. Bitcoin mesela 2200'e fırlıyor. Bir bakmışsınız 1600'e düşmüş. Hiç belli olmaz ve çok büyük paralar da kaybettirebilir. Bitcoin bana çok değerli geliyor. O yüzden biraz uzak duruyorum. Mesela Ripple'da işte ne kadar 0.3 dolar falan bir tanesi. Diğer taraftan baktığın zaman Bitcoin'in 2200 dolar falan yani çok daha fazla değerli. Öbür tarafta alacaksın mesela işte diyelim ki Ripple aldın. 100 dolarlık alacaksın. Kaç tane? 300 tane alabiliyorsun. Senelerce unutacaksın. Atacaksın köşeye duracaksın. At hava bekle derler ya. O şekilde bekleyeceksin. Adam mesela 100 dolarla Ethereum almış. İşte dediğim gibi Aralık'ta. Bugün 10 bin dolar falan ediyor.
Ama hala bak merakla bekliyorsan açıklamanı aldın mı almadın mı abi? Yatırım yaptın mı?
Ben yapmadım işte.
Yani bayağı sık araştırmışsın.
Çünkü bunlar yani yapmayı düşünüyorum ama bunların işlemleri tabii çok daha zor. Hani internet üzerinden güvenilir kaynak bulup işte güvenilir sitelerden yapman gerekiyor. İşte hani bugün gidip de bir bankadan veya uygulamadan çat çat işlem yapayım falan gibi olmuyor. Ve çok da güvenemiyorsun
mesela,
açıkçası.
Benim en son yaptığım araştırmada şu da vardı. Mesela Bitcoin'in en yaygın olarak kullanıldığı ülkelerden bir tanesi Amerika mesela. Bir ara araba satışlarını Bitcoin üzerinden yaptılar. Hı-hı. İşte Dell döneminde Bitcoin üzerinden ödeme kabul etmeye başlamış ki hafızam beni yanıltmıyorsa en son Amerika'da Bitcoin kullanabildiğin ATM sayısı 600'lere 700'lere kadar gelmişti. Orada hani o olay bayağı büyümeye doğru gidiyor ki bu arada bilmeyen hiç bu kadar muhabbetini yaptık ama Bitcoin bir aslında bir ödeme ağ sistemi gibi düşünebilir ve dijital para birimi.
Dijital para birimi.
Yani herhangi bir devletin sahip olmadığı, herhangi bir devletin
kurucusu var ama, daha çok
bağımsız. Mesela
anonim gibi.
Dediğiniz zaman aklına ne geliyor abi?
Amerika doğru.
Bitcoin dediğiniz zaman bir kurucu geliyor abi. Herhangi bir ülke gelmiyor ama tabii ki sonucunda bu dijital para birimlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı yani o para trafiğinin yani değer trafiğinin yüksek olduğu ülkeler var ki onların başına zaten Amerika geliyor.
Şu an nasıl hissettiriyor biliyor musun bu olay bana? Hani arada bir muhabbet, herkes mutlaka bu muhabbeti çevirmiştir işte. Ulan bizimkiler de bir zamanında şuraya yatırım yapmamışlar da şuradan toprak kapmamışlar. İşte bu da şu zamanın yatırım aracı bence. Şu an bir yatırım yapıp da köşeye attığın zaman ileride çünkü geleceğin ödeme sistemi bu şekilde olacak. Bak, kağıt para kalmayacak.
Abi, Bitcoin furyası bir patladı. Sonra bir duraksama durağan bir dönem oldu. Zaten bırakan orada bıraktı. Sonra birden yeniden değerlenmeye başladı ve şu an değerlenmesi durdurulamıyor. Daha önce yatırım yapanlar şu an ciddi paralar kazanmış oldu. Benim etrafımda var öyle birkaç kişi ısrarla Bitcoin konusunda yatırımını sürdüren. Şu an yüzleri gülüyor yani.
Atacaksın 100 dolar bir daha unut. Giderse evet, de gitsin.
Dediğin çok doğru. Yani onu sürekli böyle anlık takip ettiğim bir yatırım gibi değil. Kenara koy. 3 sene sonra.
3 sene sonra 5 sene sonra. Aynı. Adam diyor ki işte dediğin gibi Aralık'ta 100 dolar atmış şimdi 10 bin dolar. Kaç ayda? 6 ayda, 7 ayda falan olmuş oluyor. Şey demiş, çekmeyeceğim ki ben bunu diyor eleman. Şey diyor yani emeklilikte çekerim ben bunu. Emeklilikte olacağı, alacağı değeri bir düşün yani.
Peki sen şimdi o kadar araştırdığına göre var mı yakınlığında bir yatırım planın var mı?
İşte bu Ethereum'la Ripple veya işte Bitcoin de aynı şekilde artabilir daha fazla. Belli olmaz gerçi ama bilmiyorum. Yani çok daha fazla artacak. Bir de önümüzdeki dönemde işte Çin'in falan da çıkacaktı galiba kendi şeyi. Hı-hı. Dijital para birimi falan.
Bak bu arada az önce yanlış bilgi vermeye kadın hafızdan beni yanıltıyorum diye bir arama yaptım. Tabii ki bu rakamlar en ince rakamlar değil ama mesela Bitcoin ATM'si olarak şu an tüm dünyadaki ATM'lerin %75'e yakını Amerika'daymış. Daha sonra Avrupa geliyor, daha sonra Asya geliyor. Sonra da işte Güney Amerika ve Afrika gibi diğer kıtalara geliyor ki ülke bazında da Bitcoin ATM'si olarak en fazla ATM'ye sahip olan ülke Amerika, sonra Kanada ve İngiltere geliyor. Anladığım kadarıyla kalkınmış ülkelerde şu an Bitcoin'e ilgi daha yüksek gibi görünüyor.
Tabii canım, mesela Türkiye'de...
Teknoloji kullanım ve teknoloji kültürüyle de alakalı bir durum.
Türkiye'de alım satım yapmak için kullanabileceğin Türk Bitcoin sitesi bile çok az. Kapanıyorlar, açılıyorlar, işte bir şeyler oluyor falan böyle. Biraz biz de yine geriden geliyoruz o konuda.
Evet, bir haberimiz daha var seninle ilgili, sendeki diğer haberlere geçmeden önce. Tabii bu hafta yoğunluktan ve mesul olmamasından dolayı mobilite yapamayacağız ama ben geçtiğimiz haftadan birkaç mobil haber de almak istedim. Bu yine dostlarla, okuyucularla beraber tartışabileceğimiz ve fikirlerimizi paylaşabileceğimiz bir konu. Amerika'da bir araştırma yapmışlar Nisan ayı içerisinde. Bir anket, 1000 kişiyle yapmışlar bu anketi. Geniş ölçekli farklı tüketici gruplarından ve şunu sormuşlar. 2017 yılı içerisinde sahip olduğunuz telefonu değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Ya da başka markaya, daha doğrusu geçirmeyi düşünüyor musunuz tarzında. Kullandığı telefonu en sağlıklı müşteri Apple kitlesi çıkmış. %92'si ben Apple ilerlerim tarzında bir beyanatta bulunmuş. Daha sonra Apple, Samsung takip ediyor. Orada 77'lik bir oran var. Sonrasında LG %59, Motorola %56 ki burada Motorola belki 3. sırada gelebilir diye düşündüm. Çünkü özellikle Amerika tarafında Motorola'nın hala bir şeyi var, yüksek algısı var. Sonra da ilginç bir şekilde Nokia markası var. Nokia markası biliyorsun yeni yeni dirilmeye başlandı ki son dönemin bir tarafa bırakırsak eğer o akıllı telefon dünyasının ciddi şekilde hareketlenmeye başladığı dönemlerde Nokia'nın zaten ortaya çıkar telefonlar işte N serisiydi. Hı hı. Farklı segmentlerde zaten malzeme kalitesi, şirket ve kullanıcı deneyimi olarak çok iyi cihazlardı. Fakat işte onlar iPhone'da başlayan ve sonrasında büyüyen o işte dokunmatik akıllı telefon deneyimi, uygulama mağazası, kullanıcı arayüz deneyimi gibi konularda işte geri kaldılar, Android yapmadılar, Windows Phone'a geçtiler vesaire. Zaten akıbeti biliyoruz. Ama orada bir Apple ağırlığı söz konusu. %90 üzerinde bir oran var.
Yani bence zaten satış rakamları da bunu gösteriyor bir noktada. Adamlar hani beklenildiği kadar yenilik getirmeseler bile gayet güzel bir şekilde satmayı başarabiliyorlar. Hem pazarlama olsun, işte telefonun tasarımı olsun, teknolojik olarak da yetkinliği falan olsun. İnsanlar gayet memnun ve daha bir de şöyle bir şey hissiyatı var bir noktada. Yeni çıkan bir iPhone olduğunda yenisine sahip olmak bazı kitlelerde işte prestij sahibi olma falan hissettirebiliyorlar.
Şey, imge.
Evet. Sembol gibi. Tamamen hani şirketin iyi bir şekilde yönetilmiş olmasından kaynaklanıyor bu. Çok çok harika bir ürün çıkarmış olmaları değil sadece. Yani bu tabii çıkarmışlardı ama her seferinde bunu yapmıyorlar sonuçta. iPod ilk çıktığında harikaydı. Yani çok harika bir yeni ürün çıkarmış oluyordun. Ondan sonra devamını sürdürüyor. Yani güzel bir şey yakaladılar.
Mesela tabii oyun odaklı bir telefon olsa ne düşünüyorsun? Zamanında denendi o konsept.
Engage vardı.
Sonra Sony tarafında, Sony Xperia tarafında PlayStation markasının ön plana çıktığı bir telefon girişimi olmaya çalışıldı. Ama
olmuyor ya.
Şimdi ya oyun yoksa tamam, o cihazı özel, o mobil oyun deneyimini yüksek seviyede taşıyabilecek oyunun yoksa orada işte altında gamepad gibi tuşlu olan bir telefon yapman çok fazla anlam ifade etmiyor açıkçası.
Evet, şimdi bir yandan hem kullanıcıyı memnun etmen lazım oyunun şeyiyle, görselliğiyle. Görselliğe abanmaya çalıştığın zaman bu sefer telefon ısınıyor ve telefon çok fazla pil tüketmeye başlıyor. Aynı zamanda telefona da ihtiyaç duyuyorsun gün içerisinde. Onlar birbirlerine çakışıyorlar. Yani çok fazla oyun oynayayım dersen telefonsuz kalıyorsun akşam saatlerinde. Bataryan bitmiş oluyor. O yüzden öyle bir çatışma var orada. Yani hem telefon hem de oyun kısmı çok fazla gitmiyor. Oyun mesela basit olur sence?
Beyin fırtınası yapıyorum. Şimdi Nintendo Switch'te aslında bakılırsa mobile yakın bir donanım vardı. İşte Nvidia'nın yaptığı çip vesaire şu bu. Nintendo bir telefon yapsa dese ki işte Mario sadece bu telefonda. Ya da bir takım blockbuster dediğimiz büyük popüler Nintendo oyunlar sadece bu telefonda. Sence nasıl ilgi görür kullanıcılara?
Yani çok oyun pompalarsan tabii ki satar. Ama bu da sana ne kadar mali olur bilmiyorum. Hani belli bir de sana risk doğuruyor aynı zamanda, tutacak mı tutmayacak mı şeklinde. Hani Nintendo yaparsa Nintendo tutar zaten. Hani onun belli başlı IP'leri var tutacağını emin oldukları. Mesela Pokemon MMO'su yap. İstene içine beklenen özelliklerin hepsini koy.
Sadece benim telefonda de.
Sadece bir tane benim telefonda de. Hatta da sadece benden alacaksınız de. İnsanlar yine milyonlarca satın alır. Yani. Dediği gibi de para kazanırlar ama
ama akıllı telefon sadece oyundan ibaret değil. Günün sonunda o adam o telefonu başka şeyler için de kullanmak isteyecek illaki. O tarafta da işte dengeli bir telefon olması lazım öyle bir girişim olursa ileride. Ama tabii şöyle bir şey var. Telefonun iyi olduğu zaman, yazılım mimarinin iyi olduğu zaman zaten sattığın cihazdaki oyun deneyimi de yüksek oluyor. İşte bugün iPhone'larda pek çok oyun muazzam şekilde çalışıyor. Zaten çok da güzel oyunlar var markette. Kez Android tarafında evet, aynı şeylerden bahsedebiliriz. Bunların hiçbirisi oyun firması değil günün sonuna bakıldığı zaman ama oyunlar muazzam.
Yani bir şekilde oynuyorsun ama mesela zamanında benim bilgisayarımı kaldırmadığı GTA'yı ben şimdi telefonda oynayabiliyorum. Ama çok iğrenç bir şekilde kontrollerde. Yani dokunmatik ekranla asla benzer bir deneyim alamıyorsun.
Şu var tabii, oyun tarafı için şunu söylemek lazım. Mobil oyun tarafında da donanımların hakkını daha fazla verecek yeni nesil oyunlara ihtiyaç var. Mesela heyecandan işte Modern Combat 6'yı bekliyoruz mesela bakıldığı zaman. Keza Real Racing 4 gibi yenilikçi bazı oyunlara ihtiyaç var. Çünkü şu an telefon test etmek istediğin zaman mevcut oyunları kullanabiliyorsun. Ya da işte bazı oyunlar var mesela aslında bakıldığı zaman yapılan yenilik. İşte örnek veriyorum, iPhone 3D Touch için yapılan özelleştirme oluyor. Ya da bazı başka oyunlar var, başka şeyler için ön plan çıkıyorlar genelde ama saf işlemci ve grafik gücünü test edebilmemize de yarayacak grafik yoğun. O üreticiler sürekli pazarlama argümanlarına işte PC deneyimini getirdik sunduk tarzındaki açıklamalar var. Onun altını daha çok doldurabilecek oyunlar da eksiklik olarak önümüzde duruyor. Onu çözmek lazım bence.
Evet, bence de. Buradan bir ücretsiz oyun haberi vereyim hemen kısa bir şey.
Oyun sevdiğimizden söyle bakalım.
Rising Storm 2 çıkmaya hazırlanıyor. 30 Mayıs tarihinde çıkışını yapacak. Rising Storm ne derseniz de işte daha önce Red Orchestra 1 ve 2'yi geliştirmiş olan Tripwire Interactive geliştiriyor arkadaşlar. Oynanış açısından güzel ama görsellik açısından hani Battlefield 1 seviyesinde bir şey beklememeniz gereken bir yapım. Bir FPS oyunu ama kesinlikle FPS severlerin oynanışını çok sevecekleri bir yapım aynı zamanda. Rising Storm'un ilk oyunu da çok beğenilmişti. Ve kısa bir süreliğine yani bu program yayınlandığından 24 saat içerisinde eğer izleme şansını bulursanız hemen gidiyorsunuz Humble Bundle üzerinden Rising Storm yazarak çıkan linkten ücretsiz bir şekilde sahip oluyorsunuz ve Steam size Steam kodu veriyor üyelik alıyorsanız. Humble Bundle'ı zaten bilenler biliyordur. Çok ucuz, düşük miktarlarda ne kadar verirsen atıyorsun. Sana o pakette ne varsa hepsini veriyor Steam kodlarını. Öyle oyun paketleri sunuyor. Ve bunu da ücretsiz olarak sunmuşlar. Bence güzel bir fırsat. Rising Storm çünkü Vietnam'ı konu alan başarılı FPS oyunlarından bir tanesiydi. İkinci oyun çıkmadan da bunu hemen indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Diğer bir haberimiz de multiplayer tabanlı yeni bir zombi oyunu duyuruldu. Diğer arkadaşlarla beraber oynayabileceğin FPS türünde bir oyun. Dead Alliance ismindeki bir oyunda. Baktığımızda $40 gibi bir fiyatla 29 Ağustos tarihinde çıkış yapacak arkadaşlar Dead Alliance. Ne farkı var dersen hiçbir farkı yok. Zombi oyunu. Görselliği ortalamanın biraz üzerinde. Şeyin biraz altında. Call of Duty zombi modlarının biraz daha altında. Ama farklı oyun modlarıyla birlikte. Mesela şöyle bir şey var. Team Deathmatch oynuyorsun diyelim ki. Multiplayer oyunlarda her zaman her zaman olan. Onunla ilgili bir bilgi yok. Her zaman olan bir oyun modu Team Deathmatch. Ama harita üzerinde bir sürü de zombi var. Ve bu zombiler sana engel de olabilir. Aynı zamanda senin kendi avantajına kullanabileceğin bir mekanik haline de çevirebilirsin. Öyle bir olay var mesela. Diyelim ki 10'a 10 savaşıyorsun. İşte saklanıyorsun ama zombiler senin yerini belli ediyor. Sadece sen kalmışsın gibi. Alıştığımız tüm oyun modları burada da var. İlginç bir konsept olabilir. Denemeden bir şey söylemek çok erken. Ama duyuru videosunu da siz de izliyorsunuz zaten. Hani eğer zombiyi seviyorsanız mutlaka ilginizi çekmiştir zaten. Ama yeni olan da bir şey eklememişler açıkçası.
Bir Walking Dead fanatikliği varsa.
Tabii.
Yeni bir oyun arayışta sürüyorsa ya.
Bir ara zaten zombiden patladı ya her taraf. Her şey zombi her çıkmaya zombi başladı falan. Onu biraz kaçırmışlar bunlar muhtemelen ama hala sevenleri varsa takip edebilirler. Kısa oldu. Bir tane daha hemen vereyim ben hızlıca. Bende zaten daha fazla haber vardı galiba. Xbox Game Pass çıkışına hazırlanıyor. 1 Haziran tarihinde yani birkaç gün sonra resmi olarak açılmış olacak. Game Pass ne derseniz aylık abonelik ödeyerek aynı Spotify'da müziğinize verdiğiniz gibi veya ben bu aralar sinemaya Kart Sinema üyeliği açtım. Gayet memnunum.
Kullanıyor musun sürekli yani?
Kullanıyorum.
Haftada gitme sıklığı ne kadar?
10 numara şey yapmış adamlar ya bence.
Haftada kaç kere gidiyorsun?
Benim sınırsız değil. Alternatif paketler var. Ayda 3 kere mesela.
Sen gidiyor musun?
20 TL'lik indirimli fiyatı vardı. Aylık 20 TL veriyorsun. 3 kere istediğin sinemaya gidebiliyorsun. VIP olsun, şey olsun, işte IMAX olsun falan. Hangi seansa istiyorsan. Normal bilet alır gibi ya. Para vermiyorsun
ama. VIP dediğiniz zaman bazı sinema salonlarında VIP alanlar var. Hakikaten şey, bir garson geliyorsan kahve falan ikram ediyor.
VIP yok, garson yoktu bizimkinde. Mesela ben Akasya'da gittim en son. VIP'ye gittim. Hatta yeni başlattım ben bunu. İlk seferde VIP Guardians of the Galaxy'ye gittim.
Hizmet hangi sinema salonunda gördün? Nerede gördün? Tam bilmiyorum. Galiba Watergate'de.
Hizmet yok. Hizmet yok.
Salon var.
Vardır. Ya vardır herhalde. Ya vardır da oradaki en azından öyle değil. Oradaki sinema maksimum. Nasıldı? 14 kişi falan izliyorsun. Ve özel koltuklar var. Çektiğin zaman alttan şey çıkıyor. Yatıyorsun falan böyle. Böyle takılıyorsun.
Yine gitmiş lüksünü bulmuşsun ha.
Ve bir kere hakkım var mesela VIP kullanmaya. VIP'de ne kadar patlıyor? 35 TL falan yani ilk filminle 2 aylık parasını çıkartıyor. Çok şey neyse buradan sinemaya dallandık biz ama. Buradan işte Xbox Game Pass'e geçelim hemen. Bu da benzer bir üyelik sistemi sunuyordu. Aylık ne kadar? $10 veriyorsunuz ve 100'e yakın oyuna sahip oluyorsunuz. Oyunu konsola indiriyorsunuz. istediğiniz gibi oynuyorsunuz tabii ki üyeliğiniz devam ettiği sürece. Bununla ilgili oyunların tam listesi yayınlandı arkadaşlar. Sizler de zaten şu anda görüyorsunuz. Gayet güzel oyunlar var. Hani aylık $10 verip de seni tüm ay boyunca meşgul edebilecek bir paket olarak düşünebilirsin. Bazı oyunlar gelecek, bazı oyunlar çıkacak. Bunlar aylık olarak değişiyor olacak. Güzel bir gelişme. Bununla beraber aynı zamanda da Xbox Live Gold'un ücretsiz oyunları duyuruldu aynı zamanda. Bunlar da hemen bakalım. Assassin's Creed 3, Dragon Age Origins, Speedrunners, Phantom Dust Multiplayer DLC paketi ve Watch Dogs. Bunlar da yine gayet güzel Xbox Live üyeleri için. Sony tarafında birkaç aydır bu açıdan bir sıkıntı yaşanıyor özellikle üyeler tarafından. Hani bize çok iyi oyun gelmiyor artık, iyice bağımsız oyunlara bağladık falan tarzında. Burada gayet güzel yapımlar sunulmuş.
Şey, büyük yapımlar var yani dönem için.
Evet evet.
O dönem deneyemeyenler için de iyi bir fırsat açıkçası.
Ve bu şeyle beraber de Game Pass'i almayı düşünenler var mı acaba, sizce nasıl bir teklif, hani $10 veriyorsunuz aylık. Bunu da yine yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Türkiye'de bu kadar çok oyunu indirmek sıkıntı olabilir. 2 ile anca 8 arasında artık bu aralar. İndirebilirler herhalde.
İndirmek isteyenler zaten şu anda herhalde Steam'i vesaire o vakte kurmuşlardır.
Hı hı.
Gerçi şimdi şeyle başladığı için önümüzdeki günlerde 11. sultan Ramazan da başlıyor. En azından sahura kalkacaklar açısından o saati kullanmak daha da şey olacak.
Evet, bu ay verimli kullanabilirler o saatleri.
Bu ay özellikle o saatlere de denk geldiği için çarşamba çıkarı şey olabilir. Yani data kullanımında ciddi bir sıçramada yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Zaten oyun indirmek isteyenler şu an tüm bilgisayarlarını o vakitlere göre de yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bakıldığı zaman bugün iki tane oyun indirsen zaten normal koşullarda sıkıntı yaşamaya başlıyorsun. Ama herhalde o vakte göre ayarlamasını yapmıştır. Tabii ki dostlar da izleyiciler de bizimle kendi kullanım deneyimlerini de paylaşabilirler. Onlar üzerinden konuşuruz yine. Şimdi
sende var mı gelişme daha?
Var. Birkaç ufak gelişme var. Onları hızlı geçelim. Aslında kendi içerisi önemli ama hızlı hızlı geçmekte fayda görüyorum açıkçası. Bunlardan birisi Windows 10 işletim sisteminin abi. Özel bir versiyonu çıktı. Nasıl özel bir versiyon biliyor musun? Çin hükümetinin özel bir versiyonu. Windows 10 Çin hükümeti versiyonu abi. Hakikaten böyle. Çünkü şimdi Çin...
Engelli miydi şimdi? Engelli miydi?
Durum var. Çin ve Hindistan topladığınız zaman işte dünya nüfusunun neredeyse yarısından iki ülke. Dolayısıyla her son rakamları bilmiyorum ama aşağı yukarı işte 3 milyara yaklaşıyordur diye tahmin ediyorum. Her ticari firmanın da iştahını kabartan ülkeler bunlar. Orada olmak, satışları ciddi şekilde arttırmak ve hem cirosal mekar bazında ciddi kazanımlar sağlamaya yetebiliyor diğer taraftan. Özellikle batılı şirketlerin teknoloji ve servislerine karşı Çin'de bir antipati olduğunu biliyoruz. Çoğu işte gittiğiniz zaman erişemiyorsun, kullanamıyorsun vesaire tarzında. İşletim sistemi tarafında da özellikle Windows 8 ve Windows 8 türevlerini Çin bir ara banlamıştı, yasaklamıştı. Daha sonrasında tabii ki Microsoft benzer sıkıntılar yaşamamak adına farklı planlar üzerinde çalışmaya başladı. Çünkü aynı zamanda Çin kendi yerel işletim sistemini geliştirmek için de büyük çaba ve efor sarf eden ülkelerden bir tanesi. Fakat oturmuşlar, Çin hükümetiyle görüşmüşler ve onların istekleri doğrultusunda yeni bir Windows 10 ortaya çıkarmışlar. Bu aslında Windows 10 Enterprise Edition, yani Windows 10 işletim sisteminin kurumsal taraftaki versiyonunu baz alan bir işletim sistemi nedir? Son derece modüler, tüm kontrolü Çin hükümetine veriyorlar. Çin hükümeti mesela diyor ki ben OneDrive istemiyorum. Pat kapat. İşte ben telemetri verilir. Yani işletim sisteminin ne kadar kullanıldığı, nasıl kullanıldığı, arka taraftaki sistem mekaniğinin nasıl işlediği konusunda bilgilerin benden başka kimseye gitmesini istemiyorum. Pat onu da kapat. Tüm o bilgileri sadece Çin görebiliyor. Dolayısıyla izole, dışarıdan erişim konusunda tüm kontrolün Çin'e verildiği modüler bir versiyon geliştirmişler ki bir pilot programla geliştirilmiş bu. Bilgisayar üreticisi tarafını ilk defa Lenovo kullanacak zaten Çinli bir şirket ve Çin tarafında da pilot program olarak ilk başta Çin'deki gümrük dairelerinde ve bazı hükümete bağlı yine kurumların bilgisayarlarını kullanılacağı, başarı kazanırsa da öyle zannediyorum ki Windows işletim sisteminin kullanılabileceği ya da kullanılması arzulanan pek çok bilgisayarda ve o bilgisayara sahip olan devlet dairesi ve kurumda bu olur gibi geliyor.
Zaten Microsoft
Windows 10 Çin hükümeti versiyonu.
Microsoft ne kazanıyorsa bunlardan kazanıyor.
Ya şimdi zaten bakıldığı zaman işte abi şey mesela örnek veriyorum. Windows XP'ye desteği kesiyor. Windows XP bilgisayar kullanan ülkelerle, devletlerle çok büyük kurumlarla özel anlaşmalar yaparak onlara desteği sürdürüyor mesela. Bakıldığı zaman.
Şey falan ne olacak peki? Sadece CIA'nın bildiği arka kapılar falan.
Sonra abi pat bir gece işte.
Mesela Rus.
Bir açıklama yapıyor. Diyor ki bunu NSA'dan sızdıdan bilgi yok. Tamam da onu biz de öngörebiliyoruz yani. Sen bana onu ilk gün nasıl çözemedin onu anlatacaksın ya da ilk gün niye duymadı onu söylemen lazım yani.
Yani Çin bunu mesela nasıl kabul etti? Ben hayret yani mesela Rus da bunu kabul etmez. Rusya.
Evet, abi baba, bütün Windows'un sende yani.
Her bütün kaynak kodunu göstermişler
mi? Sende demiştim diye tahmin ediyorum. Yoksa diğer türlü çünkü Çin biliyorsun bu tür konularda çok hassas bir ülke. Zaten bak nerede? Burada bir açıklama vardı bak, bu güzel bir açıklama. Microsoft şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Windows 10 işletim sisteminin Çin hükümetinin özel versiyonunu şöyle hatta. Çin hükümetinin en yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğunu ve üretkenlik için seçtikleri araçların en yüksek kalite standartlarını yakalaması gerektiğini söylemiş Microsoft. Yani diyor ki Çin zaten diyor standartları çok yüksek, güvenlik konusunda burnundan kıl aldırmayan bir ülke. Dolayısıyla biz onlara zaten en güvenlisini verdik. Ya da onların, çünkü şöyle bir şey var. Eğer güvenlik standartları en yüksek ülke Çin ise ve sen onun özel versiyonu yapıyorsan demek ki Windows'un en güvenli versiyonu da bu.
Yani bize güvensiz versiyonları satıyorlar.
Şunu söylüyorlar, diyorlar ki Windows 10, Windows'un en güvenlisi. Zaten Windows 11'de Windows 10'dan daha güvenli olacak. Yani bu zaten işin doğasında olan bir şey ama böyle bir durum söz konusu. Yani Çin Windows 10'un kendisine... Yani...
Yarın öbür gün bakıyormuşsun torrentte hemen düşmüş Chinese Edition.
O kadar Çince olacak. Nasıl kullanacaksın?
Doğru. Çevirirler paketi. Dil paketiyle çevirirsin.
Birkaç kısa bir var. AMD tarafından bir haber var. Ryzen işlemci ailesi için Agesa 1.06 güncellemesi artık eli kulağında. Detaylar da açıklanmış oldu. Ryzen çok başarılı geldi. Piyasada çok ciddi etkisi oldu. Kullanıcıların hakikaten beklentisini büyük oranda karşılayan bir işlemci oldu ama şöyle bir durum var. Anakartta bellek tarafında yüksek frekanslı belleklere karşı ufak bir alerjisi var Ryzen'ın. Özellikle çıktığı dönemlerde her bellek kitini yüksek frekansa Ryzen platformunda kullanamıyordum. Özellikle ilk günlerde bazı anakartlarda 2600 MHz'in üzerine çıkılamıyordu. Fakat AMD söz verdiği gibi yazılım güncellemeleri ve BIOS güncellemeleri bunu kademeli olarak aşıyor. Ki muhtemelen Haziran ayında kaldı. Haziran ayında çıkacak güncellemeyle beraber pek çok bellek üreticisinin 2666 MHz geçişim 3400-3600 MHz'e kadar bellek kitleri sorunsuz bir şekilde Ryzen'la kullanılabilecek. Hatta AMD Ryzen tarafındaki yazılım desteğini geliştirmek adına yeni bir derleyici compiler'ı da duyurmuş, piyasaya sunmuş oldu ki bazı testleri var. Linux tabanlı inceleme yapan bazı sitelerde ciddi performans kazanımı var. Dolayısıyla orta uzun vadede hem oyun hem de genel uygulama tarafında Ryzen'ın performansı daha ciddi şekilde artabilir. Ryzen AMD'ye ciddi katkı sağladı, beklentilerimizi karşıladı ama AMD tarafında ekran kartı için de yenilik bekliyoruz. Orada da Vega ailesi olacak. Radeon Vega ailesi ki Computex sularında bazı önemli güncellemeler duyabiliriz. HBM2 yani High Bandwidth Memory dediğimiz yüksek bank genişliğine sahip bellek kitlerini kullanacağını zaten söylemiştik daha önce ama fiyatlar gelmeye başladı. Bir takım fiyat analizleri. HBM belleklerin ilk neslini biz AMD'nin Fury serisi ekran kartlarında görmüştük ki o ekran kartlarının en lüks handikapı da 4 GB'dan yüksek belleğe sahip olmamasıydı. Ki onun da nedeni aslında üretim verimliliği düşük olması ve maliyetlerdi ki benzer şeyler HBM2 için de konuşuluyor. Vega serisi ekran kartlarında en az üst seviye ekran kartlarının 8 GB HBM2 olacağını biliyoruz ki maliyeti $160. Sadece belleğin maliyeti $160'sa bu ekran kartları çok ucuza çıkmaz onu söyleyelim. Çünkü DDR5 ve 5X'e kıyaslandığı zaman birkaç kat avaron oranında daha pahalı bu kitler. Dolayısıyla orada ilk çıkacak Vega ekran kartlarınız tüketici sınıf ekran kartlarında böyle bir durum söz konusu olabilir. Ryzen'la ilgili bir haberimiz daha var. Computex falan biz çok çılgın ve yeni ürünler göreceğiz. Ama özellikle Ryzen'ın biz mobil taraftaki yansımasını yılın ikinci yarısı için bekliyorduk. Fakat Asus tarafında bir haber geldi. Asus diyor ki ben Computex falan Ryzen tabanlı dizüstü bilgisayar tanıtacağım. Eğer bu Ryzen tabanlı apuysa ki içerisinde Vega tabanlı bir entegre grafik de olacak. Açıkçası heyecan verici bir durum olabilir. Yine kısa haberlerden bir iki ufak detay var. Onlardan da bahsedeyim. MSI tarafında iki yeni ekran kartı var. Bu ekran kartları 1080 Ti baz alıyor ki bir tanesi çok ilginç. Üzerinde USB tip C konektörü var. Ekran kartlarına daha önce görmediğimiz bağlantı ki tip C arayüzünü kullanan yenisi bazı monitörler de var. Orada farklı bir takım kullanım senaryoları görebiliriz. Bunda not düşmekte fayda var diyorum ve son haberimde yine mobil dünya ile ilgili Samsung Galaxy S8 çıktı piyasaya. İşte HTC U11 bugünlerde çıkacak. Bakıldığı zaman Sony Xperia XZ Premium Haziran ayı içerisindeki galiba 7 Haziran'da Türkiye lansmanı yapılacak. Sonrasında piyasaya çıkacak vesaire ki bunların kullandığı işlemci ve grafik birimlerinin mimarisi büyük oranda eğer kendileri çok ciddi şekilde özelleştirme yapan işlemciler kullanmıyorsa ki onu yapan Qualcomm bu jenerasyonun o kadar da ileri gitmedi özellikle işlemci tarafında. ARM'ın Cortex A72 ve G72 işlemci ve G71 GPU tasarımını kullanıyordu. Şimdi orada bazı güncellemeler var. Önümüzdeki sene çıkacak telefonların işlemci detayları açıklandı. Grafik olarak Mali G72 işlemci tarafındaysa Cortex A72 yerine artık A75'i göreceğiz. A72 ve A73 yerine. Çok ciddi şeyler var. Mesela işlemci tarafında açıkçası A73'e göre en az %20 performans kazanımı olduğu, grafik tarafında %40'lara varan performans kazanımı olduğu söyleniyor ki önümüzdeki sene yani bugün aldığımız 4000 liralık bir telefon. İşte 2017'nin sonlarına doğru yavaş yavaş yeni telefonlar konuşulur. Onlardan %30-%40 daha yavaş kalacak gibi görünüyor. Dolayısıyla tabii ki ihtiyacı olan bugün telefon olacaktır ama ciddi telefon yatırımı yapmak isteyen ve hali hazırda bunu ihtiyaçlarına keyiften yapmak isteyenler açısından hani %40'lara varan performans kazanımı var işte işlemci ve grafik birimi için. önümüzdeki sene telefonları çok çok daha çılgın olabilir. Yani önümüzdeki sene biz gerçekten 4K ekranlı VR tarafında yeni deneyimler sunan, böylesine yüksek performansı daha düşük enerji tüketimine sağlayabilen işlemciye sahip telefonlarda görebiliriz.
Hangi dönemde oluyor genellikle?
Şimdi bak, geçen sene de mesela ARM tarafı genelde Computex harifesinde bu duyuruyu yapıyor. Geçen sene de işte Cortex A72 70 ekolüyle G71'i duyurmuşlardı. Piyasaya çıkışı bir sene sonra oluyor. Yani 2018'in amiral gemi telefonları. Bu Galaxy S9 olabilir, LG U12 olabilir, XZ Premium 2 olabilir, artık ismini olur bilemiyorum ama o telefonlarda bu yeni mimariler kullanılacak. O açıdan gerçekten heyecan verici bir durum söz konusu. Bir de Cortex A55 var. Enerji tüketimi tarafında daha düşük enerji tüketimine sahip olan, performans watt dengesi biraz daha iyi olan ama tabii ki yüksek performansın arzulanmadığı A53'ün yerini alacak A55. Onda da ciddi performans kazanımı var. Bir de Dynamic IQ adı verilen yeni bir Big Little konsepti içerisine çıkacak bu. Dolayısıyla biz genelde 4 çekirdek bir küme, 4 çekirdek bir küme şeklinde görüyorduk ama artık tek çekirdekli 8 küme de olabilecek. Yani orta seviye telefonlarda da daha verimli tasarımları göreceğiz gibi. Açıkçası bunlar heyecan verici gelişmeler. Bu hafta mobilite olmayacağı için en azından bu haberi de ikisi birin sonuna alalım istedim. Çünkü telefon dünyası öyle bir yere doğru gidiyor ki teorik işlem gücü olarak baktığın zaman hani bir 4-5 sene öncesinin bilgisayar dünyasını yakalayacak düzeye doğru gelmiş durumdalar açıkçası.
Zaman azalıyor mu sürekli?
Azalmıyor bence. Bilgisayar dünyasında da çok ciddi gelişmeler oluyor ama mobil cihaz üreticilerine bakıldığı zaman da her sene çip üreticileri de kez daha böyle. Telefon ve donanım üretenler de böyle. İşte PC deneyimini getirdi. Qualcomm yıllardır işte konsol seviyesinde grafik diyor da. Yani hem zaten teknik olarak o seviyeye ulaşamayabiliyorsun hem de donanımın sahip olduğun bu telefon, cihaz vesaire neyse o donanıma sahip olsa bile konsoldaki derinliği olan oyunlar olmadığı için o havada kalan bir pazarlama argümanı oluyor genelde.
Ama bence oradaki daha yoğun rekabet daha hızlı gelişmesini sağlıyor bir yandan da.
Tabii şöyle bir şey var. Bu bahsettiğimiz işlemcileri sadece telefon içine düşünmemek gerekiyor. Bunlar akıllı otomobillerden televizyonlara kadar özelleştirilebilen işlemciler ki burada özellikle ARM'ın A75'in altını çizdiği konulardan bir tanesi de deep learning dediğimiz derin öğrenme, makine öğrenme gibi konular. Dolayısıyla orada yapay zekanın daha iyi kullanılabileceği, farklı kullanım senaryolarının hayatımıza daha fazla dokunabileceği çipler olarak da değerlendirmek gerekiyor diyerek kapanışı sanatıyorum. Açılışı ben yaptım.
Tamam, bende de hemen kısa kısa birkaç tane daha haber kaldı. Bunlardan bir tanesi 4 için Rallycross oynanış videosu yayınlandı arkadaşlar. Bu videoda da yine pek çok çeşitli aracın pek çok farklı pist üzerinde rally kırması yarışlara girdiklerini görüyorsunuz. Gayet güzel görsellik sunmuşlar.
Abi ben de senle beraber işte burada video izleyince gördüm. Araç modellemeleri harika olmuş. Grafikler mükemmel görünüyor. Tabii orada hani oyunun fizik koşulları nasıl olacak onu merak ediyorum. Araçların hasar durumu, hasara bağlı olarak performans kaybı yaşayıp yaşamayacağı gibi şeyler artık daha fazla bizi heyecanlandıran konular. Onları merak ediyorum.
Evet, zaten her zaman oyun türleri arasında en ileriden giden görsellik açısından araç yarışları oluyor genelde. Araba yarışları oluyor. Hani bugün gerçeğinden ayırt edemeyeceğim bir şey varsa, grafik sunan bir oyun türü varsa o da araba yarışları. Özellikle thumbnail'da biraz daha fotoğraflar küçük olduğunda kesinlikle ayırt edemiyorsun.
Mümkünatı yok ya. Sesine kadar. Sadece görsellik değil. Aracın çıkardığı motor sesine kadar.
O yüzden burada da hani görsellik belli seviyede zaten tatmin edici. Ama senin de dediğin gibi burada daha çok hani oynanış fiziklerine biraz bakmak lazım. Özellikle araç fizikleri ve çevreyle olan etkileşim, diğer araçlarla olan etkileşim nedenli gerçekçi sunuyor. Yol üzerinden gidiş sana ne kadar iyi hissettiriyor.
Oynanabilirlik konusu da çok önemli özellikle otomobil yarışlarında. Çünkü bazı oyunlar var mesela direksiyon kullanmadan klavye tuş kombinasyonuyla oynamak mümkün ya çok zor. Çok mümkün değil. Bazıları var daha klavye dostu oluyor. Hı hı. Oradaki oynanabilirlik de çok önemli. Dediğim gibi zaten grafikler çok acayip bir noktaya gelmiş durumda. Şurada zaten daha da ileri gitmiş. Hakikaten muazzam olmuş. Ama fizik koşulları benim açıkçası bu oyundaki temel kriter olur.
Zaten Codemasters senelerdir bu seriyi geliştiriyor. Bu Colin McRae serisindeki aslında 12. oyun falan, hatta 6. 4 oyunu falan sayılabilir. Bu oyunda yine merakla bekliyoruz. 90 TL gibi bir fiyata sahip şu anda PC'de Steam üzerinden ve 9 Haziran'da da çıkacak. Çıkmasında çok fazla bir şey kalmamış. Yani bizler de sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir diğer kısa haberimizde Tekken 7'nin açılış sinematiği yayınlandı. Burada da oyunda zaten Tekken 7 daha önce çok önceden çıkış yapmış olan bir oyundu Japonya'da. Biliyorsunuz ki standart olarak orada atari salonlarında sunuluyor ilk olarak bu oyunlar ve ondan sonra da diğer işte konsollara veya PC'ye geliyor. 2 Haziran 2017 tarihinde de yine PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını yapacak Tekken 7. Bu arada serideki ilk oyun Unreal Engine'i kullanan böyle bir değişiklik yapmışlar. Bu oynanışa nasıl etkileyecek bilmiyoruz ama yenilikler arasında şöyle iki tane şeye bahsedebilirim ben. Bir Rage Art isminde bir olay var. Bu nedir? Diyelim ki canın çok azaldı, kritik seviyedesin. Bu kritik seviyede düşmana neredeyse %30'a varan hasar verebileceğin bir atak kısmı, yeni bir atak çeşidi oluşturulmuş. Tabii ki bunu kullanmak için de normal atağının power barını doldurmasını deaktif ediyorsun. Yani ondan feragat etmiş oluyorsun. Bir diğeri de Power Crush ismi de geçiyor. O da diyor ki hani düşman sana vururken sen eğer bir komboya çıktıysan veya vuruyorsan vurmaya devam edebilirsin. Ama ondan da hasar alacaksın. Yani atağın kesilmiyor. Öyle bir değişiklik yapılmış. Bunlar tabii ki daha çok oyunun şeyi olan, ustası olan oyuncuların daha fazla şeyini çekecektir, ilgisini çekecektir. Biz sonuçta gözümüz kapalı bir şekilde rastgele tuşlara basan oynayan insanlarız ama görsellik açısından benim Tekken'in çok fazla hoşuma gitmiyor. O açıdan biraz daha eleştirebiliriz. Çünkü Tekken'deki karakterler tam olarak sahneye oturuyormuş gibi hissettirmiyor. Oraya aitlermiş gibi değil yani. Biraz böyle yapaylık söz konusu. O açıdan biraz diğer oyunlar biraz daha hoş görünebiliyor. Ama oyunun hikayesi Tekken 4'te olduğu gibi daha karanlık olacakmış. Onu da vermişler. Ve oynanabilir de 38 tane karakterimiz var. Bunlardan 20 tanesi açık olacak. Diğerleri de muhtemelen bol bol DLC paketi olarak gelecektir diye düşünüyorum. Son bir kısa haberimiz de BioWare yeni bir Dragon Age oyunu üzerinde çalışıyorlarmış. Müjde mi desem artık, eyvah eyvah mı desem bilmiyorum ama gerçi son Dragon Age Inquisition'da, son Dragon Age oyununda biraz daha yükselmişti oyuncuların memnuniyeti. Özellikle Dragon Age 2'de bayağı bir kötü olmuştu. İlk oyun zaten çok beğenilmişti ki zaten hiç beklentinin olmadığı bir serinin yeni bir başlangıcıydı. Yeni bir oyun neleri konu alacak şu an hiçbir bilgi yok. Ama senaryosunu yavaş yavaş artık yazmaya başladıklarını söylüyorlar. Geliştirme sürecinin çok çok başlarındalar henüz. Bu BioWare'in yeni bir IP'si vardı. Daha doğrusu yeni çıkacak bir oyunu var. Herhangi bir serinin devamı değil. Ondan sonra çıkış yapması bekleniyormuş. Dylan ismindeki bu yeni IP 1 Nisan 2018'de 31 Mart 2019 arasındaki mali yılda çıkacak. Ondan sonra da artık 2019 içerisinde bir yeni bir Dragon Age oyunu gelebilir diye düşünebiliriz. Ama son çıkan özellikle Mass Effect 4'ten sonra da artık BioWare ile ilgili çok fazla beklentimiz kalmadı açıkçası. Ve bu da
son haber.
Son haberdi. Burada sonlandırabiliriz.
Evet, yavaş yavaş ikisi birin sonuna gelmiş olduk. Bizden şimdi bu kadar arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu hafta ile birlikte Ramazan da başlıyor şimdiden. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Önümüzdeki hafta biz olmayacağız. Computex Fuarı kapsamında en azından ben olmayacağım. Mesut'un dönüşleri benden daha erken. Olduğu takdirde zaten ikisi bir yeni bölümle de hayatına devam eder dostlar. Bizden şimdi bu kadar. Lütfen görüş, öneri ve eleştirilerinizi videonun altında yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.